Edebiyat'ta markaların kesiştiği nokta, Özkonak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Bir Mah-ı Muharrem gelmiştir. Muharrem ayıdır. Muharrem ayı olması vesilesiyle geçen programımızda arz etmiştim. Her ne kadar hicri senenin yenilenmesiyle alakalı bir çağrışımı içinde barındırması mevzu bahis olsa da esas gündemdeki mevzu bir Muharrem ayının Allah Teala'nın, lütfen dikkati dinleyin dinleyenler, yani birincilik verilmek istense, öncelik verilmek istense şunu hatırlamamız lazım ki Muharrem ayı Allah Teala'nın harem aylarındandır. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, dördüncüsü ne? Dört ay harem, haram ay olarak kabul edilir. Dördüncüsü hangisi? Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Hadi bu üçü beraber geliyor, aklımız eriyor. Dördüncüsü hangisi? Recep ayıdır. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla bu ay Ramazan orucu emrolunmazdan evvel oruç tutulan Hanif dinine, yani İslam'ın bozulmamış haline efendim tabi olarak muvahhid olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini ilan etmesinden önce de biliyorsunuz namaz kılanlar, muvahhid olanlar, yani puta tapmayanlar, hatta içki içmeyenler vardı. En meşhuru Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Efendimiz zaten kategori dışı, yani onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikretmiyoruz bile. O tabii ki aşikar. Fakat Muharrem ayı oruç tutulan bir aydı. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi şereflendirmesiyle Yahudilerin niye oruçlu olduğunu sorması 10 Muharrem'deki hadisi şerifini artık herhalde çocuk yaştaki dinleyicilerimiz bile biliyordur. O yüzden onu zikretmeyeceğiz. Ama birinci Kur'an'ın işaret ettiği dört haram aydan birisinin olmasıdır. İkinci mevzu, Allah Teala'nın bu haram ayları ezelden seçmesi münasebetiyle Allahu Alem, cümle peygamberlerin, nebilerin bu aylarda tövbelerinin kabul olması, sıkıntılarından azat olmasıyla alakalı meseleleri hatırlamaktır. Ama o Muharrem'de öyle bir hadise olmuştur ki, bu hadise insanlık tarihinde, bakın İslam tarihinde demiyorum, insanlık tarihinde eşine benzerine rastlanmayacak bir katliamdır, faciadır. Şimdi diyeceksiniz ki, ya hocam, yani adamı parça parça yapılmışı da var, şöyle asılmışları da var, böyle edilmişleri de var. Yani çok daha hunharca katliamlar da oldu. Biraz hani biz mi abartıyoruz? Yok, hayır. Yanlış düşünüyorsunuz. Şimdi bir cinayetin yapılış şekliyle o Allah muhafaza eylesin, o cürmü yaparkenki haliyle sadece zahiri ölçüsüyle değerlendirmemeli. Onun etrafındaki manevi etkenleri ve sebepleri de göz önünde bulundurmalı. Mesela şimdi bunu çok daha vazıh anlayacaksınız. Bir televizyonda falan şimdi yapıyorlar ya, bol bol ana haber bültenleriyle bizim kendi gündemlerimizi değiştirmek için sulu zırtlak, ahlaksızca, hiçbir ülkenin televizyonunda, haber ajansında görmeyeceğiniz rezillikleri hani döküyorlar ya bizim haber bülteni adında, hatta adına muhafazakar dediğimiz kanallar da dahil. Hep söylüyorum, kim icat ettiyse şu kanal lafını, harika bir laf yani. Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi oluklar çift akıyor. Kanal hakikaten. Neler akıyor o kanallardan, neler? Hani orada birisinin birisini öldürdüğünü görseniz, ya ne kadar acayip. Hani flu yaptılar, üzerini böyle kapattılar falan ama böyle vurdu öldürdü. Bak yazık ya, bak dersiniz. Ama hemen altından şunu söyleseler, babasını öldürdü çocuk deseni, dese o haberde, vay dersin ya, bu kadar mı izansızlık artık? Ne oldu bak, şekil aynı şekil. Ama etrafında oluşan bağlara baktığında bir babanın oğlunu öldürmesi acayip bir şey. Dedesiydi, ona ikram ederken bunu yapıyordu falan gibi, hani bunu daha da zihnen muhayyelenizde, hayalinizde geliştirin. Ne yaparsınız? O cürüm bu şartlar içerisinde değerlendirildiğinde o facianın, o katliamın, o cürmün, o cinayetin nesini gösterir? Boyutunu gösterir. Yani bir adamın Kabe-i Muazzama'da adamın kafasını kesmesiyle veya Allahu Ekber diyerek bir adamın kafasını kesmesiyle, iki insanın sinirliyken birbirine girdiğinde birisinin birisini öldürmesi aynı ceza mıdır? Canım, ikisi de cinayettir. Fakat dereke olarak, yani düşüklük, seviye düşüklüğü açısından bakıldığında Kabe'de işlenen cinayetle aynı mıdır? Değildir. Allahu Ekber diyerek İşte bu Daesh'in yaptığı gibi yapılan cinayetler aynı mıdır? Hayır, değildir. Mafyada adam birbiriyle vuruşur, orada aldığı adam öldürme günahı ayrıdır, burada aldığı, yüklendiği vebal çok çok ayrıdır. Ahirete gidince hepimiz göreceğiz. Bazımıza şenlik olacak, bazılarımıza da ibret olacak. Allah bizi ibret alanlardan eylesin, İbret olanlardan eylemesin. İşte aynen bunun gibi Hazreti Resul-i Ekrem'in öpmeye kıyamadığı bu zatların sadece ve sadece ümmete adalet, merhametle hizmet etmeye gayret eden bu zat-ı âlinin, Cebrail Hazreti Peygamber'le konuşurken peygamberin dizine kahça oturup Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın konuşması sırasında bile o meclise kabul edilen zatın, sakalım batar, belki sakalımın batmasıyla çocuğun teni zarar görür, müteessir olur diye öpmeye kıyamadığı Cenab-ı Hüseyin'in susuz şehit olması meselesidir. Hocam, 10 Muharrem de geçti, şimdi bu konuşmayı niye yapıyorsunuz diyeceksiniz. Bakın, şunun için yapıyorum. Kıymetli dostlar, birileri bize bir şey diyecek diye inandığımız muhabbetten geri kalmamalıyız. Birileri bizi beğenmeyecek diye de söylenilmesi gereken bir sözü söylemekten kaçınmamalıyız. Yani bir insanın inandığı, o inancın da onu şekillendirdiği bir usulü vardır, üslubu vardır ve şahsiyeti vardır. Dikkat edin, biz bu şahsiyeti kaybetmiş insanlarla hizmet etmeye çalıştığımızda Allah başımıza ne belalar verdi. Müslümanın hizmet ederken de inanırken de toplumdaki hadiselere, tarihi meselelere, bunları analiz ederken de bir şahsiyeti olması lazımdır. Bu şahsiyeti kaybederek hareket ettiğinde Allah zaten onun belasını vermiştir. Ve ondan sonra zuhur eden musibetler o belanın resmiyete intikalinden ibarettir. Birbirimize muhabbetlerimizi nakşetmek hususunda, bir ümmet bir millet şuuruyla yaşamak hususunda herkesin ağzında bir bilinç, şöyle olalım böyle olalım gibi meseleler dolanmakta. Ama bakınız, sevinçlerde insanların birleşmesi kolaydır. Yani Sultanahmet Meydanı'na gittiniz, herkese aşure dağıtılıyor, herkese binlenme dağıtılıyor, millet alıyor gidiyor, yemek dağıtılıyor. Orada herkesi böyle güler yüz, hep beraber toplandığını görürsün. Ama milletler hüzünlerde birleşebilme kabiliyetini gösteren toplumlar demektir. Millet buna denir. Hüzünlerinde birleşebilme. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin komşusu aç iken kendisi tok yatan hadisi şerifinde vurgu yapılması sadece toklukla alakalı bir işaret değildir ki. Kardeşinin derdiyle dertlenememe, hüznü paylaşamama, tevhidden düştüğüne, senin o iman dairesinde bulunuşunun senin kendini kurtaracak kadar bir ışığı var ama iman sana sadece batnını, içini, dışını aydınlatsın diye değil, etrafını aydınlık olarak görebilesin diye bahşedilmiş bir lütuftur ki müminin şöyle bir ibadet hayatına baktığınızda emir ve nehilerin %90'ı cemiyetle ve cemaatle, toplumla alakalıdır. Yemesi, içmesi, gezmesi, tozması, giyinmesi, kuşanması, cemaatle namazı, zekatı, orucu, haccı hep insanlarla beraber olmakla alakalıdır. Allah Teala'ya, hani bizim ofluların yaptığı espri gibi, böyle doğrudan Allah'a bağlı muhabbeti yoktur. İnsanların insanlara hüsnü şehadeti çok mühimdir. İşte bunun için nirengi bir noktadır Kerbela hadisesi. Şimdi niye mesela bazı abilerimiz, bazı hocalarımız, bazı üstadlarımız, umuma bütün müminlere açık olan mekanlarda, sahalarda Ehlibeyt muhabbetini az işlediler? Evet, bu bir vakadır. Niye az işlediler? Daha çok işleyebilirlerdi. Daha muhabbetli olarak anlatabilirlerdi. Çocukluğumda hatırlıyorum, bazı kitapları okuduğum zaman, aman öyle kitapları okuma yoksa itikadım bozulur tarzında ikazlar alırdık. Nereden sokuldu bu domuz dolabı? Nereden sokuldu bu fitne yahu? 200 sene evvel Balkanlarda bir alim sarığı görüldüğünde kafir muamelesi görülmüş, tekkeye sokulmazmış. Bir meşayih destarı, sarığı kuşanan bir adam, bir tarikin arakiyesini, takkesini giyen bir derviş de camiye giremezmiş. Bu fitne ne zaman çıktı kardeşim? Şimdi soruyorum size, Diyanet'teki arkadaşlarımız da dinlesinler. Arkadaşsak hala tabii. Yahu İstanbul'daki kadim camilerin %90'ı tekkedir kardeşim. Tekkedir yani. Zikrullah'ın, sohbetin yapıldığı meydanlardır. Ya tarihi kaynakları belli bunun. Kimse inkara yeltenmesin. Hatta bendeniz inşallah Mustafa Armağan hocamıza, Yavuz Bahadır hocamıza rica edeceğim. TVNet'te de sohbet yapıyorlar. Şimdi burada bizim radyoda da sohbet yapıyorlar. Yani Allah rızası için şu konuya da bir temas etsinler. Sivil toplum kuruluşu, sivil toplum kuruluşu. Turşunun kuruluşuna döndü ya. Turşu kurulmaya döndü yani. Turşunun daha çok muzafferiyeti, daha çok yaygınlığı var hayatımızda. Ya bunlar neymiş, niye öcük tukaka yapılmış? Aman efendim biz o sahayı açarsak şu olur bu olur. Yahu sen niye kendinden emin değilsin? Usulünü, erkanını koyacak şekilde bu işi bilenleri toparla. Bununla alakalı insanlara Ehlibeyt muhabbetinde hatırlat. Bir Hasan, bir Hüseyin, Cenab-ı Ali, Şah-ı Veli, velayet burcunun mahı olan bu zatları sen işle, anlat. Ondan sonra bak bakalım bu milleti Sünni Alevi diye böyle biliyorlar mı? Yahu niye bunu yapıyorsunuz yahu? Ben deniz hutbelerde Kerbela hadisesini duymak isterdim. Kerbela hadisesi ümmetin ayrışması için değil, birleşmesi için diyoruz. Tamam, doğru. E birleştirebilecek ne yapıldı? Birleştirecek şekilde niye yapılmıyor? Şöyle dikkat etmemiz lazım. İşte 15 Temmuz'da bir Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başkaldırışı, daha doğrusu dik duruşuyla izah edilecek bir duruş şeklidir, kıyam şeklidir. Doğru bunlar. Ama bunun Ehl-i Beyt'in altyapısını hazırlayacak şekilde niye biz daha fazla gayret etmiyoruz? Şunu soruyorum kardeşlerim, uzatmayacağım sözü. Şimdi buradaki dinleyen arkadaşlardan alsın, alın. Sizler aşağı yukarı böyle bir uzun zamandır, eski programlarda düşünürsek senelerdir fakiri tanıyorsunuz. Allah'a çok şükür bugüne kadar muhalif bir şey söylemediğimi düşünüyorum. Yanlışlıklarımı da bir iki program içerisinde fark ettiğimde düzeltmiş bir insanım. Hata bizim için. Ve çok nezih bir topluluğa hitap ettiğimi de bildiğim için buradayım. Yani benim burada olmamın sebebi, evet Allah rızası için yapıyoruz vesaire, o ayrı, onu konuşmuyoruz. Fakat kıymetli insanlarsınız. Gerçekten buna inanarak bendeniz burada ispatı vücut ediyorum. Fakat soruyorum size, Ehl-i Beyt-i Mustafa, Cenab-ı Şah-ı Veli İmam Ali, Cenab-ı Hasan ve Hazreti Hüseyin, Fatıma-tü Zehra ve Ehl-i Beyt'in 12 imam diye bilinen, bizde masumiyet kanalı yoktur. Ehl-i sünnet vel cemaatte eimme-i masumin tabiri yoktur ama bütün ehli tariklerde, Nakşisi de dahil, bu 12 imamın adı aşk imamıdır. Soruyorum size, ne zaman siz bunu evinizde duydunuz? Ne zaman bunun sohbetini yapan bir aile olarak bir sohbete gittiniz? Yahu Allah rızası için artık biz şöyle bir toparlayalım kendimizi ya. Ne zaman işittiniz siz bir Hazreti Ali Efendimizle alakalı menkıbe? Yani nasıl olsa o konuşuluyor, biz esas Ebu Bekir Efendimiz'i tanıyalım. Sanki Hazreti Ali Efendimiz'i tanıyan kişi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e muhabbeti azalacak. Nereden girdi bu hastalık ya? Algı yönetimi, olgu yönetimi, olgu yönetimi, algı yönetimi. Yahu sen 150-200 senedir algı yönetimiyle idare edilen bu noktada bir adamsın ya. Adını şimdi algı diye bulmuşsun. Gökten zembille inmedi ki bu. Sanki bu meymenetsiz şey, aynı stres gibi. Gam vardı, adı hüzündü, tahassürdü, mahmumdu, gönlü mahzundu. Değil mi? Bu tabirler olduğu için adı stres değildi. 25 sene içerisinde stres lafı çıktı. Bunun gibi yani. Algı yönetimini çoktan başarmışlar. İmam-ı Rabbani gibi zatlara Yunan'dan etkilendi de Nur-u Muhammedi falan filan gibi anlatışı, kainatı, yaratılışını anlatması aslında tamamıyla putperestlik, paganizmin köklerine dayanır diyecek ilahiyatçıları yetiştirmiştir bu topraklar. İmam-ı Rabbani gibi bir adama bile sövecek adamı yetiştirmiştir bu topraklar. Algı yönetiminden bahsediyorsun sen. Hüzünlerde birleşmeyi anlamamız için Muharrem ayında şu kadar oruç tutarsak bu kadar sevap kazanırız, bu kadar tesbihatı sabah namazından yaparsak şu kadar cennette köşk yaparız gibi inşaat işine, taahhüt yatırım işlerine gireceğinize, geliniz itikadi noktada kimlere muhabbet ediyoruz ve bu muhabbeti ne zaman tazelemişiz ve muhabbetimize mani olan şeylere karşı bu haram aylarında ne zaman dur diyebilmişiz, bunun bir muhakemesini yapalım. Tuhaf bir konuşma oldu değil mi? Bir nefeslenelim, tekrar buluşalım inşallah. Evet kıymetli dostlar, peygamberler masumdur. Sahibi ismet olanlar, yani ismet bir insanda geçici bir sıfat olarak bulunabilir. Şu anda sizler ismet halinde olduğunuzu düşünüyoruz. Nedir ismet? Günah etmiyorsunuzdur herhalde bu sohbeti dinlerken. Bir mani oluşu vardır. Zira bu sohbet benim de günah etmeme mani oluyor. Belki şu anda. Fakat Allah'tan gafil olduğumuz her anda ayrıca bir günahtır, vebaldir. Onu unutmamak lazım. Düşünmeye sevk etmek için bazen böyle latifeli, cinaslı konuşuyorum. Şimdi ismet ne? Masumiyetten geliyor. İsmet, masum, aynı kökten. Peygamberler masumdur, veliler mahfuzdur. 12 imam denildiğinde 12 masum olarak diye zikredilir ama burada itikadi olarak onlar yani alenen isyan etmezler, insanları hiçbir zaman sapıklığa davet etmemişlerdir manasında kullanıldığında amenna. Fakat yok, bu Şia'nın dediği gibi efendim onlar ancak masumdur, ancak onların soyundan gelen ayetullah lazımdır, yoksa kimse imamlık yapamaz, onlar yanılmaz, onlar hata etmez falan diye böyle bir söz söylenirse bu bir tek peygamberlere mahsustur, ancak peygamberler için geçerlidir. Bunu unutmamak icap eder. Fakat bizim sevgimize mani değildir. Yani arkadaşlar, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Hasan'e, Hazreti Fatıma annemize ve alâ meratibihim, o silsedeki zatları, yani Cafer-i Sadık, Muhammed Bakır, İmam Zeynel Abidin, yani bu zatları siz İslam medeniyetinden çıkartmaya kalksanız, nas, yani İslam'ın kökü, kaynağı, fıkhın delili, ilmihal noktasında, itikat noktasında bürhan sayılacak birçok meseleyi yok kabul etmeniz ve bunları tamamen çürütür noktaya getirmeniz icap eder. Bunu çok iyi anlamak lazım. Çok iyi fark etmek lazım. herhangi bir ilmi mevzu konuşulacak, yüksek sahaya ait bir mevzuya çözüm aranacak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o nesli pakinden gelen imamların bulunduğu bir dönemde bu imamlara müracaat edilmeyecek. Böyle bir şey mevzu bahis olamıyor. Çünkü alimler ve Ehl-i Beyt'ten gelen rivayetleri de kendilerinde barındırıp ehline vermişler. Öyle muhteşem hadiseleri izah etmişlerdir ki onlardan gelen rivayetler bugün dinin anlaşılmasında ve muhabbetle yaşanmasında en önemli noktaları teşkil eder. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini sevmek, hani diyorlar ya şimdi Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı? Kur'an'ın papağanlığını yapıp Kur'an-ı Kerim'i anlamayan kişilerin sözüdür bu. Kur'an'da var mı? Da var mı? Yani ne biliyorlar Kur'an'da? Neyin hükmünü biliyorlar acaba? Var. Kur'an'da da var. Ne var biliyor musun? Peygamberlerin hiçbir ücret kabul etmeyeceğini beyan eden ayet-i kerimelerde ille de sana şahsi olarak bir ödeme yapmak istiyorlarsa, hani onlara de ki mahiyetinde kul la es'elukum aleyhi ecr, hani herhangi bir ücret, benim bu yaptığım işten dolayı bana bir ücret istemiyorum sizden, yoktur böyle bir ücret. La es'elukum, böyle bir şey istemiyorum. İllel meveddete fil kurba. Ayet böyle devam ediyor ama. Nasıl devam ediyor? İllel meveddete fil kurba. Yakınlık, akrabalık hususunda, akrabam hususunda, yakınlarım hususunda meveddet. Nedir meveddet? Şimdi bak, bitti, lisan gitti. Onlarca senedir, 20-30 senedir bazı sohbet halakalarının haricinde meveddet kelimesini günlük hayatımda rastlamış, duymuş bir adam değilim. Televizyonda yapılmış birçok dini programda buna dahildir. Meveddet, vedud, Allah Teala'nın isimlerinden mehabbe manasına, içten samimi, tamamen duygusal ve ruhsal olarak sevebilme, muhabbetten de şey, yani böyle öte sayılabilir. Muhabbetle aynı manaya gelse de mevadde, yani muhabbetin tam da lazım olan kısmında buluşma manasına geliyor meveddet. Peki nereden açıldı mevzuyu? Lütfen siz dalmayınız. Yeni açanlar da, yeni programa erişenler de duymamazlık, bir anlaşılmamazlık durumuna düşmesin. Şunu söylüyor idik. Peygamberler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere kavimlerine yaptıkları bu peygamberane risaletin gerektirdiği vahyin mucibince ümmetlerinin başlarında olmaları hasebiyle yapmış oldukları bu davetten herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Ama ille de bir ücret isterlerse onlara deyin ki biz sizden herhangi bir ücret istemiyoruz. Bir ücret istemiyoruz. Ama ne istiyoruz? Sadece bizim için bir şey yapmak istiyorsanız akrabalık noktasında, akrabam olanlarda muhabbet isteriz. Akrabamda muhabbet isteriz. Şimdi bak, akrabama itaat demiyor. Meveddet buyuruyor ayeti kerimede. Bu ayet bu. Yani lafı uzandırmayalım. Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı ve Resulullah Efendimiz'in hususi ailesini, annelerimiz dahil, bazıları böyle Ehl-i Beyt deyince hemen oradan bir operasyon yapıyorlar, ameliyat yapıyorlar. Kendilerine göre bu diyorlar bazı isimleri. Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Fatıma validemiz, Hazreti Mariye, Hazreti Hatice validemiz. Hepsine karşı muhabbet etmek, Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya muhabbet etmek, onun zürriyetine muhabbet et, dikkat edin, muhabbet etmek Kur'an'la, vahiy ile sabittir ki peygamberlerin hasreten Efendimizin, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizdeki, dikkat et, zati hakkıdır, zati. Doğrudan zatını incitecek, zatını sevendirecek, sevindirecek, zatıyla bizim bu günahkar zatımız arasında alaka kurabilecek en önemli noktalardandır ve vahiy ile sabittir. Yine Allah Teala'nın o aileye ehemmiyet vermesinin en bariz alametlerinden birisi de Ali İmran suresindeki ayeti kerimedir ki Medine'ye gelip dini, kendi dinlerini anlatmaya kalkıp İslam'ı öğrenmekten imtina eden, sözüm ona, adlarına Hristiyan denilen fakat gerçek manada ve tatbikat açısından incelendiğinde pagan kültüründen etkilenen ve Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyen ve ölüleri diriltmesi, efendim heykele can vermesiyle alakalı ona Allah diyen sapkın akaidde olan ve biz İsa'yı kabul ederiz ondan sonrasını kabul etmeyiz diyen güruha karşı aleyhissalatü vesselam Efendimiz konuşmuş, o gelen heyete bunları anlatmış ve ayetler de birer birer bu mevzuları açık şekilde beyan etmişti. Sonra ayeti kerimenin devamında şayet bu kadar apaçık deliller geldiği halde hala seninle çekişmeye devam ederlerse onları davet et. Karşılıklı mülaaneye, lanet et, lanetleşmeye. Sen ehlinin nefsini al, ehlini al, aileni al. Onlar da ehillerini, nefislerini, ailelerini kim varsa getirsinler. Allah Teala lanetini yalancıların üzerine indirecek. Hadi bakalım çıkın meydana. Bu şekilde lanetleşin buyurduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatma validemizin hane-i saadetine, Hücre-i Fatıma'ya uğradı. Fatıma'yı aldı, çocukları da getir. Hasan-ı Hüseyin'i de aldı buyurdu. Ali'yi aldı. Bakî kapısından çıktı. O alana, o böyle meydanlık, o sahaya oturdu, karşı tarafın gelmesini bekledi. Beklerken de abasını açtı, Fatıma'yı, Hasan-ı Hüseyin'i, Ali'yi aldı, hatta Cebrail de oraya dahil oldu. İşte buna derler ki Hamse-i Ali Aba, Aba ehli Beşzat, Hamse-i Ali Aba. Allah Teala'nın lanetini indirmesine mani olabilecek bu zatları bizim medeniyetimizde ya Farsça olarak söylendiğinde Pençe-i Ali Aba denir, Arapça söylendiğinde Hamse-i Ali Aba denir, ama neticede söz aynı kişilere mukabil ve aynı hadiseye mukabil söylenmiştir. İşte ya Rabbi ben bunları severim, bunlar benim ehlimdir, bunları sevenleri de sev diyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuştur. Ne acayiptir ki kıymetli dostlar, bu ehli beyt emanetine sahip çıkamamakla alakalı süreç hep ümmeti Muhammed'in bela ve musibetlere uğraması şeklinde tezahür etmiştir. Evet. Şimdi bu hususu hatırlatmış olalım. Bir de bendeniz en azından bakın şunu da hatırlatmış bulayım. Bu eskiden yoktu bu ehli beyt efendim muhabbetinin az konuşulması. Eskiden olmuyordu. Yani böyle bir şey yoktu. Zaten bunu anlamak için tarihi kayıtlara bakmak fazlasıyla kifayet edecektir. Fazlasıyla. Çünkü şöyle bir bizim İslam medeniyetine, edebiyatına, tarihine baktığımızda tekkelerine, zaviyelerine, dergah ve asitanelerine baktığımızda bakın bunlar da ayrı ayrı manalarıdır. Merak edenleriniz buradan şey yapabilirler, bir şeyler efendim tahsil edebilirler. Evet. baktığımızda Ehl-i Beyt'e Methü Sena'nın hep hani dışarıdan maalesef bakanların Sünni dediği ama eskiden böyle Alevi Sünni'de ayrım olmadığı zatlar tarafından yazıldığını görürsünüz. Yani dillere destan olan muhabbetle yazılmış eserlerin %99,5'u efendim ehli kıble, 5 vakit namazına 5 de katan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren, ibadeti, taatı, namazı, niyazı, haramını, helaline efendim dikkat eden, Allah'ın haram dediklerine haram et deyip hiçbirine tenezzül etmeyen, yani hali beşeriyetlerinden dolayı hataya düştülerse ayrı, hepimizde olur. Fakat itikadi noktadan hiçbir zaman helali haram, haramı da helal kabul etmeyen bu alim, fazıl, salih, sadık müminler tarafından yazıldığını fark edersiniz. En basit, hemen hatırıma gelen en basit size vereceğim örnek, eskiden Anadolu'nun ve İstanbul'un, hele hele bilhassa payitaht olan İstanbul'da tabii her şey daha böyle üsluplu, daha efendim hiyerarşisine, kanununa, çerçevesine dikkat edilir şekilde yaşanıyordu ki örnek olsun diye. Şimdi bile öyledir. Yani belli merkezlerde bir şeyler daha düzgün yaşanır. Biraz merkezden uzaklaşınca her saha için böyledir. Yani bir okulun bütün idari kadrosuyla beraber olduğunda oradaki disiplinle falanca yerde, biraz daha izbe bir yerde bir bölümün açıldığındaki oradaki hava aynı değildir. Hoş bazen tersi oluyor da o tabii idarecilerle ve oradaki insanların okuduğu branşlarla da biraz belki izah edilebilir. Yani bu böyledir. Bizde de öyle değil midir canım? Yani bir adamın sokaktaki yürüyüşüyle cami avlusuna girdiğindeki yürüyüşü aynı değildir. Olmamalıdır zaten. Manen kendinizi veya maddeden kendinizi bir şeylerin merkezinde hissettiğinizde hareketlerinizi biraz daha çeki düzen verirsiniz. Öyle değil mi efendim? O yüzden şöyle bir misal vereyim. Payitahtta her şey en düzgün, disiplinli şekilde yapılıyordu. Diğerleri de örnek teşkil etsin diye. Bütün tekkelerde Hadikat-ı Suada muhakkak Muharrem ayı boyunca okunurdu. Erenlerin bahçesi falan filan diye çevrildi. Saitlerin bahçesi diye de çevrilmiş olan nüshaları var. Fuzuli'nin Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı anlatan o eseri muhakkak surette okunurdu. Belli şeyleri yad etmek için. Ve bu bizi ayrıştırmazdı. Bu bizi ayrı noktalara, kin ve nefret tohumlarına götürmezdi. Ben dünyada neyime gamlanıyorum ki, bak neler çekmişler noktasında bize sabrı öğretirdi. Ben falancayım, filancayım, benim çocuğum şöyle, ben şöyle asilim, şöyle izzeti nefsim var diye kabaran adamlara Ehl-i Beyt'in tevazusu, aşkı ve nesille gelmek kafi değil, yolundan da gelmenin mecbur olduğu hakikati böylece vurgulanırdı. Ve insanlar bu tarihlerde düğün, dernek oynamak, zevk-ü sefa içerisinde bulunmak gibi işlere girmezler. Kendi aileleri, kendi sülalelerinin yaşamış olduğu bir vahşetmiş gibi Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın yaşadığı bu acıyı kendi örfi, içtimai sahalarında da diri tutarlardı. Oruç tutarlar, Kur'an-ı Kerim okurlar, Yezid'e lanet okuyacaklarına Ali Mustafa'ya salat okurlardı. Ve bu salavat-ı şerifelerini de namazda yaparlardı. Hem namazdan sonra ama bilhassa en büyük dua, zikir makamındaki o namazın içerisinde Allahümme salli bariki okur ve Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya ve alâ âli seyyidina Muhammed kemâ salleyte alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid diyerek duada bulunurlardı. Bunlar yapardı bunu. Bu ümmeti Muhammed'in en çok konulan ismi Muhammed, Ali, Hasan Hüseyin'dir. Bu muhabbet bu aşk imamlarıyla devam etmektedir. Biz bu aşk imamlarını parlatmazsak, tarihte bu kadar gadre uğramış, zulme uğramış insanlar olduğu halde hala devletini, hala cemiyetini bir arada tutma halini fiilen canlarını vererek gösteren Ehl-i Beyt'i anlatmazsak, senede bir kere bir vaaz etmekle bu iş tutmaz arkadaş. Bu iş tutmaz. Bir zeytini bile yetiştirmek için kaç ay evvelinden yetişeceği toprağın bile ayrık otunu ayıklıyorsun. Cemiyette insan kolay kolay yetişmez. Tribünleri sevindirmek, başkaları ne desin diye bu muhabbetleri işlemek yerine kendimiz için olan, lazım olan bu muhabbeti hep meydanlarımızda, sohbetlerimizde, hanemizde anlatmak ve işlemek durumundayız. İşte o zaman Hikem-i Atayiye'yi okuduğunuzda, işte o zaman Hazreti Mevlana'yı okuduğunuzda daha iyi bir şey anlayabilir ve onların birbirlerine duyduğu muhabbeti anlayabilirsiniz. İşte o zaman Taceddin Ataullah el-İskenderi, İbni Ataullah el-İskenderi Efendimizin piri olan Ebu'l-Hasan Şazeli Hazretleri ile efendim Abdüsselam el-Meşiş arasındaki muhabbetin nasıl bir muhabbet olduğunu anlarsınız. İşte o zaman Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz ile Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri arasındaki muhabbeti anlayabilirsiniz. Zemin müsaittir çünkü. O toprak ondan yetiştirir. O toprakta o meyveyi gördüğünüzde ha bu toprağın mahsulü dersiniz. Acaba şöyle miymiş, böyle miymiş, neden oluyormuş hocam dediğinde sen algı operasyonunu çoktan maruz kalmış dedelerin, babaların çocukları olarak karşımda duruyorsun. Sen algıyı şimdi mi yapıldı zannediyorsun? Evvelden bize bu zoka yutturulmuş. Allah bu Muharrem ayını hakkımızda mahsa hayır eylesin. Hüzünlerde buluşup birbirimize muhabbet etmeyi nasip eylesin. Cemaatleri cemiyet, cemiyetleri millet, milleti de ümmet şuuruna ve derecesine Rabbim ilka eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûb ileyk. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemiyel enbiya'i vel mürselin ve âlihim elhamdülillahi rabbil âlemin. Haseten cümle şehitlerimizin ve şehidai Kerbela'nın ruhu şerifleri için, cümle pirani izamın evliyaullahın üzerimizde hakkı bulunan zevat-ı kiramın ruhu şerifi için el-Fatiha.
Mücevheratta markaların kesiştiği nokta, Öz Konak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet sona erdi. Katkılarından dolayı Öz Konak Kuyumculuğa teşekkür ederiz.